Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam çok güzel konular konuşuyoruz. Gazali Hazretleri'nin İhya Ulumüddin adlı eserinden ümit yani reca bahsini ve tabii daha sonra korku da gelecek inşallah. Reca ile devam ediyorduk kıymetli hocam. Şimdi tabii gerçi son programı söylemiştik ama diyor ki İmam Gazali Hazretleri bilmiş ol ki ümit ile amel etmek korku ile amel etmekten daha makbuldür. Yani ümit ederek, umarak, severek bir işi yapmak korkarak yapmaktan daha iyidir. Ama İmam Gazali Hazretleri diyor ki insan dengeli olacak, korku da lazım, ümit de lazım. Hocam şöyle bir şey var günümüz psikolojisinde. Korktuğum tek şey korkudur diyor bir psikolog. Herkes korkuya karşı, aman korku olmasın, aman hep sevelim, hep ümit edelim. Tamam bunlar güzel ama her insan bundan anlamıyor. Esasında korku da motivasyon için çok büyük bir enerji.
Canlı kalabilmek için bizim korkuya ihtiyacımız var. Düşünün mikroplardan korkmuyorsunuz, tehlikelerden korkmuyorsunuz, trafikten korkmuyorsunuz. Yani korku, yani bu korku lazım bir şey o anlamda.
Hocam
yani
şöyle diyor psikologlar. Şimdi hiçbir kainattaki varlık, diyelim ki bir ceylan, bir hışırtı duydu diyor çalılık bir yerden.
Evet.
Bir aslanın kokusunu aldı. Ya bu aslan bana dokunmaz canım.
Demez yani.
Demez.
Demen.
Hemencecik kaçar. Hiçbir kuş, hiçbir avcının efendim yani koku alır almaz kaçar.
Pır diye.
İnsanlarda hocam böyle kendi kendini kandırma hadisesi varmış. Hani meşhur hikaye vardır. Nasrettin Hoca gece yatıyor. Tangur tunguraçtan sesler geliyor. Diyor, hoca diyor git aşağı bir bak ne var. Ya kedidir kedi diyor. Çünkü korkuyor tabii aşağıya.
O karanlıktan nerede ne var.
Evet. Şimdi şunu diyeceğim yani korkuyu da ihmal etmemek lazım.
Evet.
Yani hayatta kalmak hem bu dünyada hem de ahirette diyelim hocam.
Evet.
Ama şunu diyor psikologlar. Korku diyor sebebi belli ve şu anda olan bir şeyden korku olur. Hani İlerideki kaygılar onlar hoş değil. Yani işte 10 sene sonra ne yiyeceğim?
Evet.
Acaba işimi kaybeder miyim? Bu kaygıdır. Kaygılar zararlıdır. Ama velakin korku iyidir. Çünkü diyor kainatta bütün varlıklar yani canlı varlıklar illa korktuğu bir varlık vardır. Ve ondan korkmasa hayatta kalamaz.
Evet evet. Bizim Karadeniz'de hocam böyle köylere araba çıkarken ilk zaman yollar yapılmış. Yani tekerlek neredeyse şeyden gidiyor, uçurumun kenarından
evet,
gidiyor
hocam, biri ben de
yani.
Gittim çok tehlikeli sporlar.
Şimdi biz bir zaman 11 çocuk minibüsün üstüne 11 tane çocuk o eski minibüslerin üstündeyiz.
Minibüsün üstündesiniz. Ha,
ama biz eğleniyoruz tabii ama alttaki insanlar şey diyor mesela şoför korkuyor. O korku şeydir onu
iyi bir
dikkat,
korku.
Tabii dikkatini sağlar. Düşün ki şeyle gidiyor öyle keyfi keder gidiyor orada büyük bir risk var yani. Sen orada sadece arabanın üstünde 11 tane can taşıyorsun yani. Ha panik düzeyinde korku iyi bir şey değil. Ama ölçülü bir korku lazım bir şey yani hayatta kalmak için.
Yani motivasyon için çok gerekli değil mi hocam?
Tabii. Yani bu psikoloji açısından da bu böyle ama psikoloji Doğan Celoğlu, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli psikologlardan bir tanesi de her zaman şunu vurgular hocam. Psikolojinin en az çalıştığı konular duygulardır.
İlginç değil mi hocam? Halbuki evet. Biz duygularımızla yaşayan, her an duygularımızla
evet.
Yani bilgiden çok duygular hareket ediyoruz.
Tabii. Özellikle yani doğu toplumları, Türkler duygusal boyutu olağanüstü derecede güçlüdür. Ama psikolojinin çok az çalıştığı, bu sadece korku değil, sevgiyi de yeterince çalışmış değil. Psikoloji bir bilim olarak yani. Bu anlamda duyguların yelpazesi konusu psikolojinin en zayıf olduğu alanlardan bir tanesi yani.
Hatta hocam bu batılı psikologlar tabii çok deney yapıyorlar. Şimdi insanların ilk karşılaştıkları anda sebepsiz yere korkuları buna içgüdüsel diyorlar. Tabii ruhu saymadıkları için içgüdüsel falan filan diyorlar. Altıncı duyu diyorlar. Halbuki ruh deseler hocam işte tasavvuf psikolojisinin bak hocam farkı bu.
Evet.
Biz ruhu kabul ettiğimiz için. Hakikaten hocam bir insanla karşılaşıyorsunuz. Adam gayet güzel mantıklı konuşuyor falan ama içinizden bir ses diyor ki yok bu adama güvenme.
Evet.
Bu adam tehlikeli diyor mesela. Sonra araştırma yapıyorlar. İşte bir sürü tacize uğramış hanımlar var. İşte ya diyor ilk anda bu adama korktum ama dedim ki ya şimdi bu adama karşı
ön yargılı
davranırsam ayıp olmaz mı işte
evet.
Diyelim ki siyah Afrikalı bir insan işte zencilere karşı ırkçı derler falan diye diyor kendimi bastırdım. Keşke duygularımı bastırmasaydım o korkumu. O korkumda ben haklımışım diye hocam %80 oranında insanlar hocam ilk bakışta hiçbir mantıklı açıklaması olmasa bile doğru karar veriyor.
Evet.
O yüzden hani şunu lafı şuraya getireceğim. Allah-u Teala bir de ruhumuza bir korku şeyini de vermiş. Dediğiniz gibi bunları çalışmıyoruz.
Evet.
Çalışmadığımız için de nerede faydalı, nerede zararlı onu da bilemiyoruz herhalde.
Kesinlikle.
Evet. Şimdi şöyle diyor hocam. Sevgi niye üstündür? Zira Allah'a en yakın olan kullar Allah için en sevimli olanlardır. Sevgi ise korkuyu değil, ümidi çoğaltır. Tabi evet. Burada Allah ile olan ilişkimizde sevginin daha önde olmasını tavsiye ediyor.
Evet.
Hani bazı vaizler çıkarlar böyle, herkesi cehenneme atarlar,
evet,
korkuturlar. Evet. Bu hoş bir tavır değil diyor hocam İmam Gazali.
Evet, yani Allah'ın Vedud ismi özellikle bu konuda çok vurgulanır tasavvufta, bilirsiniz hocam. Vedud ismi hem seven hem de sevilen, geçişli bir isim evet. Yani. Hem seven ve hem sevilen, dolayısıyla Allah insanları sever, insanlar da Allah'ı severse o motivasyon çok özel bir şey oluyor.
İmam Gazali şu ayet-i kerimeyi burada yer vermiş. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. La teknatu min rahmetillah.
Evet.
Hocam şimdi tabii bazen bu sadece bunu dini konuda anlamayalım. Bir insan işsiz kalıyor. Genelde kalınca bir anda ümidini kaybediyor. Artık bir daha iş bulamam. Genelde musibetler ilk geldiği anda biliyorsunuz. İnsanlar sanki artık hayat hep öyle devam edecekmiş gibi.
Evet.
Yani ciddi bir hastalık geçiriyorsunuz. Artık ben bir daha yataktan kalkamam gibi bir psikoloji var insanlarda hocam. Halbuki ümitli olmak daha iyi değil mi?
Kesinlikle. Yani hem ruh sağlığı açısından hem de beden sağlığı açısından. Mesela şeyi insanlarda en fazla bağışıklık sistemi çöktüğünde hastalıklar hemen ortaya çıkıyor. Potansiyel hastalıklar. Ama şey bağışıklık sisteminde en fazla çökerten umutsuzluk. Yani onun için Kierkegaard'ın kitabının ismi bana çok şey gelir, etkileyici gelir, şey der. Danimarkalı varoluşçu filozof. Umutsuzluk ölümcül bir hastalıktır diye yani.
Çok güzel hocam. Allah-u Teala hocam bunu haram kılmış. Evet. Allah'ın rahmetinden.
Umut kesmeyin diyor
hatta ya. Hatta hocam ben bunu şöyle anlıyorum. Umut kesmeyin, ümit de kestirmeyin.
Kesinlikle. Evet,
bu
ikisi.
Bu da çok önemli. Yani hani özellikle bu dini sahada bazen biz korkuyu çok kullanıyoruz fazla. Evet. Yani aman şöyle yaparsan bir daha artık sen affolmazsın falan filan. O da çok yanlış. Ne ümidimizi keseceğiz ne de başkalarının ümidini
evet.
Kestireceğiz.
Öyle bir şey var. Umutsuz insanlar hocam şey gibi böyle bulaşıcı hastalık taşıyor gibi hatta bazıları kuduz gibi başkalarına bulaştırmak istiyor. Bundan garip bir haz alıyor. Kendisi umutsuz ise, kendisi melankolik ise bunu bulaştırmak istiyor insanlara. Bunu bir misyon ediniyor. Bunu şey olarak düşünüyor. Ben o insanları gerçeklerle yüzleştiriyorum mantığından hareket ediyor. Onun için son derece tehlikeli bu insanlar.
Hocam bir de şöyle bir şey var. İnsan hani bu ilk çağlarda her taraf tehlikeli varlıklar, canavarlar, dinozorlar.
Evet.
O zamandan beri hocam insanda korku şeyi psikolojisi biraz fazlaca gelişmiş.
Evet.
Bunu söylediğiniz zaman daha çok dikkat alıyor insanlar sizi. Ümit verdiğiniz zaman ya bu adam da polyanacılık yapıyor falan.
İşte oradaki
hayalperest diyorlar bazen. Evet.
Ya oradaki tabii mesela beklentiyle hocam ümidi birbirine karıştırıyoruz. Şimdi mesela Maruf Kerhi'nin ilk tasavvufun tanımı olarak kabul edilir. Der ki tasavvuf hakikatleri almak, insanların elindekinden ümit kesmektir.
Evet.
Şimdi İnsanların elindekinden ümit kesmek nedir? Ben bunu şöyle anlıyorum. İnsanlardan fazla beklentiye girmeyeceksin. Şimdi insanlardan beklentiye girmek başka bir şeydir. Allah'tan umut etmek başka bir şeydir.
Allah'tan umudun sonu yok.
Yok. İkincisi Allah'tan umut etmek sadece kendi başına umut etmek değildir. Bir eylemektir, bir harekettir. Her an son anda bile en riskli durumda bile yapılacak bir şey olduğuna inanmaktır. Şimdi hocam dua nasıl oldu şimdi bizde? Dua sadece söylemsel dua. Halbuki fiili dua da var yani öyle değil mi hocam?
Hocam şöyle yani, bir yani bizde var. Ben kafama göre yaşayayım. Hiçbir sebebine sarılmadan Allah'a isteyeyim. Belki Allah verir.
Değil mi? Ya arpa ekmeyecek. Arpa ekmeyecek, buğday ekmeyecek, dersine çalışmayacak, işine gitmeyecek. Şey edecek, Allah'tan umut edecek. Allah sana böyle bir umudu vermiyor yani.
İllellezine amenu ve amelü salihat. Önce inanacaksın Allah'a.
Değil mi?
Sonra kendine inanacaksın.
Evet.
Sonra ameli salih. İşte talebeysen ders çalışacaksın.
Ders çalışacaksın. İşçiysen, işverenisen, işinin gereğini yapacaksın.
İşini güzel yapacaksın.
Evet. En güzel şekilde yapacaksın yani. O bakımdan şey, hatta tasavvufta hani kuraldır. İnsanlardan beklenti, diyelim ki atın hep verilen örnektir. Atın üzerinde seyahat ediyorsun. Kırbacın düşmüş. İnip senin alman tavsiye edilir yani.
Peygamber Efendimiz ashabtan söz almış bazı sahabeden. Kimseden bir şey istemeyeceğim diye. Bazı sahabe hocam bu deve çok yüksektir. İnmesi ve binmesi de problemdir.
Problem.
Yani.
At gibi böyle zıplayıp evet. Atlamak zor.
Ya deve, kırbacı düşüyor sahabenin. Deveden inip alıp yine çıkıyor geriye. Diyor ki ne olacak, yolda geçen bir adamı istesen yani çok zor bir şey değil.
Evet.
Yok diyor, biz Allah Resulü'ne söz verdik diyor.
Hmm.
Hocam çok güzel bir şey bu yani, siz sahabesiniz, peygamberi görmüş bir insansınız, herkese hizmet etmek için etrafınızda da
pervane olmuş.
Siz en ufak bir şey istemiyorsunuz. Hakikaten bu da ayrı bir güzellik yani, yer olduğun yere var olma psikolojisi.
Evet, şey ilginç hocam, mesela dini duyarlılığı, ahlaki duyarlılığı yüksek olan insanımızda bakıyorsunuz, ümitsizlik böyle yaygın bir hastalık, tamam mı? Ama dini duyarlılığı, ahlaki duyarlılığı pek de olmayan insanlar bakıyorsunuz şey son derece iyimser, umutlu. Yahu sana Allah yani Allah sana kitabında diyor yani Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Sen en başta ondan, ya onu kestirme ne oluyor? Peşi gelmiyor işte yani. Peşi onun üzerine gelecek.
Evet. Şimdi hocam burada çok ilginç. İmam Gazali Hazretleri kötü kelime kullanmayı, negatif kelime kullanmanın da çok olumsuz tesir yaptığını bize anlatıyor. Şöyle hocam, burada Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi var, Yakup Aleyhisselam'la. Diyor ki Allah-u Teala bir hadis-i şerifte, ey Yakup, seni oğlu Yusuf'tan niçin ayırdığımı biliyor musun? Sen onun kardeşlerine, korkarım siz boş bulunursunuz da kurt onu yer dedin.
Yani
kurt yemesin, hani bizde bir düşmeyesin.
Anladım.
Oğlum düşersin demek hocam tasavvufta hoş karşılanmaz. Dikkat et düşmeyesin denir.
Şeyde hadiste teşeum olarak, evet. Hani şom ağızlı gibi.
Evet, yani kötüye yormamak lazım. Hatta hocam bir mumu söndür demezler.
Dinle.
Dinlendir. Ne kadar hocam hoş bir şey.
Değil mi? Evet.
Söndürmek
evet.
Biraz daha negatif bir kelime.
Ya bu hocam bu nokta çok şey hakikaten ayet-i kerimede. Çünkü psikolojide şu anda en çok vurgulanan şeylerden bir tanesi bu. Dilin de arındırılması ve dilin pozitif bir dile dönüştürülmesi. Ben kendim de bir denedim.
Negatif konuşma yani.
Ben kendim de bir denedim bir ara, bir arkadaş söylemişti. Ama sözcüğü mesela, ama sözcüğünün yerine kullanabileceğim başka sözcükler de var hocam. Lakin, bununla birlikte, yanı sıra falan gibi. Şimdi şu, ama sözcüğüne o kadar negatif şeyler, duygular yüklenmiş ki, o sözcüğü kullandığımız sorun, ama alternatif sözcüğü kullan, gene onun yerine kullan, o kadar sorun değil. Ama dedin mi, sanki böyle bıçakla bir hançerle vuruyorsun yani.
Karşıdakinin ümidini ve şeyini kırıyorsun.
Kırıyorsun ya. Bununla birlikte de yani bir ayrıntıyı belirtmek istiyorsun. Ama deme yani diyelim.
O zaman hocam şunu anlıyoruz. Hiçbir zaman evlatlarımıza, arkadaşlarımıza, iş arkadaşlarımıza böyle kötümser bir dille konuşmak. Şöyle olur işte, korkarım sen ölürsün. Korkarım sen hasta olabilirsin. Demek yerine
evet.
İnşallah dikkat ederseniz hasta olmazsınız.
Evet.
İnşallah daha güzel planlama yaparsanız bu işte başarılı olursunuz. Başarısız olmazsınız.
Annelere çok iş düşüyor hocam. Küçükken daha çocuklara ne diyor? Sen yapamazsın, beceremezsin. Sen edemezsin. Sen çocuksun.
Aman kafanı kırarsın. Aman elini yararlarsın.
Düşersin. Düşersin demedim mi falan. Böyle şey oluyor. Özgüvensiz bir çocuk ortaya çıkıyor yani.
Hatta hocam geçen bir psikoloğun şeyini dinledim. Eğer diyor şu andaki şuurumuz çocuklarda olsaydı hiçbiri yürümesini öğrenemezdi.
Çok ne kadar ilginç hocam. Yani kesinlikle.
Şimdi anne baba devamlı korkutuyor çocuğu. Aman
evet,
şöyle
evet.
Yapma, aman böyle yapma.
Evet, evet.
Çocuk da hocam ne yapıyor? Neşeyle düşe kalka kafasını gözünü vura vura koşuyor, yürüyor, işte her şeyi öğreniyor.
Evet.
Eğer şu andaki diyor şuurumuz olsaydı, aman işte ayağa kalkarsam düşme ihtimali var. Yürürsem elimi kolumu çarparım. İyisim hareketsiz kalayım. Şu anda bizim psikolojimiz bu hocam.
Evet.
Yeni bir atılım, yeni bir girişim yapacak olsak herkes bize aman sakın kardeşim ya ne yapıyorsun, deli misin?
Evet.
Hatta şeytanın en çok sevdiği şey bir insanı asgari ücretten bir işe sokmaktır diyorlar. Korkuyla. Sevdiği daha başarılı olabileceği bir iş değil de bak kardeşim aç kalırsın. Hemen bir yere git çöpçü ol, işte bak maaşı sigortası var. Ömür boyu orada kal. Herkesi yapabileceği en güzel iş değil de en azına razı etmek, o bile şeytanın tuzağı diyorlar hocam.
Evet. Yani hakikaten İslam ülkelerindeki bu çekingenlik, ürkeklik, enerjik olmamak, dinamik olmamak, yeni şeyler üretmemek falan, ben şeye çok bağlıyorum yani bu çocukluk deneyimlerine ve umutsuzluk, özgüvensizlik meselesine.
Yani pek çok anne baba çocuğunu koruyacağım derken onları ümitsiz ve karamsar yapıyor.
Evet,
yeni
kesinlikle.
Yeni bir şey deneme sakın ha. Sakın ha yeni bir iş kurmaya, yeni bir sanat dalı evet. Geliştirmeye vaktini ayırma. Kesin zarar edersin, iflas edersin. İyisi mi bilinen yoldan en kötüsüne razı ol. Hocam psikoloji bu.
Yani bizim annelerimiz üstüne yani belki...
Ama hocam özür dilerim, annelerimiz bunu iyi niyetle yapıyorlar. Yani
İyi niyetle yapıyorlar. Evet, gelmesin diye. Ama işte... şimdi şöyle düşünün hocam, bizim annemiz kartal olmuş, tamam mı? Yavrusunun uçmasına rıza göstermeyecek yani. Niye? Düşer bir tarafını kırar diye. Ama başka çare yok. Uçması lazım bunun yuvadan yani.
Hatta hocam pek çok anne baba diyor ki sen uçma evladım, ben uçayım.
Ben yerde uçayım
ya. Ama bu olmaz ki.
Ya ben şey diyorum yani... Bu kolunu kanadını kırmaktır çocuğun. Çocuk yaşam mücadelesini öğrenmek zorunda ve bunu ailede öğrenmek zorunda. Her istediğini elde etmemeli çocuk yani. İstediği önünde, istemediği arkasında olmamalı. Hocam, bazen hayır denmeli yani bu çocuğa.
Hocam burada tam tersi yani, çocuk bir şey yapmak istiyor.
He, onu engelliyorsa.
Aman çocuğum ne gerek var?
Evet.
Ben sana kazanırım. Ben sana ekmek getiririm. Sen sakın ha karşıdan karşıya geçme. Tehlike var. İşte yeni bir atılım, yeni bir iş. Sakın ha bunu düşünme.
Ne oluyor? Hep çocuk olarak kalıyor
hep
o zaman.
Hep çocuk olarak kal diyor. Yani burada çocuğu zorla çocuk olarak muhafaza etmek.
Ama sonra büyüdüğünde de şey diyor. Ya sen çocuk musun? Niye yapamıyorsun? Sen hala şey mi? İşe mi giremedin? Tamam mı? 30 yaşında adamsın, hala çocuk gibi davranıyorsun. Ya çocukken büyümesine izin vermiyorsun.
Hatta hocam Mevlana Hazretleri burada çok, biraz daha farklı bir yorum da yapıyor. Anneler diyor daha çok çocuklara şefkat gösterir. Babalar biraz daha, babanın diyor merhametsizliği annenin merhametinden daha iyidir. Çünkü baba icabını zorla çocuğu okula yazdırır. Anne der ki ya falan filan. Baba biraz daha, babalar hani hayatı bildiği için.
Evet.
O yüzden tabii burada hocam kötü kelime kullanmak, ümitsizlik kokan kelime kullanmak da yasak.
Evet.
Yani mümkünse onu pozitif manada.
Evet.
Mesela sen başarısın, sen bu işi beceremezsin demek yerine evladım bu iş zor bir iştir. Biraz daha dikkatli ve hani planlı çalış demek var. Ya bu iş sana göre değil kardeşim, sen bu işi nasıl becereceksin ya? Bir kendine bak, bir şu işe bak.
Evet.
Daha der demez insanı %50 öldürüyorsunuz. Adamda enerji kalmıyor ki.
Kalmıyor. Bir de şey mesela Doğan Celoğlu kitaplarında çok vurgular. Diyelim ki anne çocuğuna yani sen diye bir cümleyle başlıyor, tamam mı? Bu davranışın diye başlamıyor. Sen beceremezsin, sen yapamazsın, sen
kişiliğine vuruyor.
Dese ki bak bunu yanlış yaptın, bak şöyle yapsan doğrusu olurdu. Şuradan gitsen başarılı olurdun. Yani davranışa dönük bir değerlendirme olsa tamam, ama kişiliğe dönük bir değerlendirme olduğunda bu çocuk yarın o zaman dışarıda hiç kimseye karşı kendi kişiliğini ortaya koyamaz. Ezik, müzik, pörsük bir kişilik geliştirir yani.
Hocam karamsar ve iyimserleri tarif ederken karamsarlar hep şahsına kabahat bulur. Ya ben aptalım, yani özür dilerim, benden bir şey olmaz. Aynı başarısızlığı bir iyimser gösterirse, ya ne olacak, sadece bu konuda başarı gösteremedim. Yani normalde başarılı bir insanım ama şu hususta başaramadım.
Demek ki başka bir yoldan gitmem lazım.
Başka bir yol denesem inşallah oradan başarırım der. Ama karamsar olan tamamen kendine kabahat bulduğu için artık başka yolla denemez. Çünkü kabahati kendinde görüyor. Ondan sonra ilişkiler de böyle mesela. İyimser bir insan der ki ya... Ali Rıza Bayezid Hocam bugün bana selam vermedi ama kesin kafası dalgınmıştır. Yani olabilir insanlık hali. Belki evinde bir sıkıntı yaşanmıştır. Ama diğeri der ki hoca var ya zaten beni sevmez. Hep kendisini hedefe koyduğu için de bir türlü başarı gösteremez. O yüzden anne babalar çocuklarına karşı sevgi göstersinler ama yeni deneylere, yeni efendim iş tecrübelerine yardımcı olsunlar. Kesinlikle. Onlar yani seviyoruz diye korkutmasınlar.
Evet, sürekli çocukların, gençlerin bir şey yapması için teşvik edici bir rolü olması lazım anne babanın yani. Onların kendi ayakları üzerine durması, kendi problemlerini kendi çözmesi konusunda teşvik etmesi lazım.
Hocam biz Türk milleti sevgimizi korkutarak gösteriyoruz. Ali Rıza Hocam ben sizi çok seviyorum. Sakın ha otobüse binmeyin. Sakın ha araba sürmeyin. Sakın ha Marmaray'dan geçmeyin. Olur ya Marmaray delinir. Evet. Böyle derseniz hayatta insan hiçbir şey yapamaz ki.
Ya aynen hocam. Şeyde Hollanda'dan bir okurum yazmış da. Hocam dedi ya Türkiye tatili, Türk zaten bu yani. Türkiye tatile geleceğim bir rota işte bir program yaptık falan. Türk arkadaşlarım bana diyor ki diyor ya orada olur, burada bulur, şurada şu başına gelir, burada falan. Halbuki diyor biz zaten şeyle gidiyoruz diyor, turla gidiyoruz yani, tamam mı?
Ona bile.
He, Hollandalı arkadaşlarım ise aa ne güzel, bak orayı göreceksin, burayı göreceksin modunda, tamam mı?
Biz de gelelim.
He, biz de gelelim. Yani şimdi fazla oluyor yani bu şeyler.
Hocam buradan ne oluyor işte ülkemizin mesela atılım şeyimiz, nereden nereye geldik şimdi?
Evet.
İş hayatını etkiliyor.
Tabii.
Adam atılım yapacak, ya binden yoldan diyor azkarla 100 sene daha giderim.
Evet.
Halbuki yeni bir atılım yapsa, atıyorum hocam işte Microsoft'u bilmem işte şu iPhone'ları biz icat etseydik, bu interneti, bu WhatsApp gruplarını fena mı olurdu? Edemediğimiz için Hep evet. Bu ilginç keşifleri böyle duygusal dünyasızı hırpalanmamış tipler maalesef bizim dışımızdaki. Onlar yapsın. Evet. Ama biz niye yapmayalım? Evet. Hocam çok ilginç. Bugün olumsuz konuşmayın dedi mi? Pozitif konuşmalarla alakalı pek evet. çok pozitif düşünceyle alakalı pek çok kitaplar yazılıyor.
Evet.
İmam Gazali Hazretleri hocam bunu bir peygamberin hayatından bize çok ilginç bir şekilde ispat etmiş. Yusuf Aleyhisselam diyor niye babasına ayrı düştü? Çünkü babası dedi ki korkarım bu çocuğu kurt yer.
Evet.
Dedi. Olumsuz konuştu ve olumsuz konuşmasının ceremesi olarak evladından ayrı düştü.
Evet.
Çünkü hocam o zamana kadar bir kurdun insan yediği bilinmiyormuş. O da ayrı bir şey. Yeni bir karamsar fikir icat etmiş. O zamana kadar bir kurt bir insanı yemediği için yediği bilinmediğinden böyle bir bahane üretme imkanı da yokmuş. Tabii babaları şimdi bunu söyleyince Yusuf Aleyhisselam'ın övey abileri ha dediler bak ne güzel fikir. Hiç aklımıza gelmemişti. Bu da Yusuf Aleyhisselam'ı yok etmek istiyorlar. Çünkü babası onu çok seviyor. Kıskanıyorlar. Ya nasıl yapsak nasıl yapsak ha diyor babamız dedi ya kurt yedi. O bahaneyi kullanalım diyorlar. Böyle ilginç bir hikayesi de vardır hocam.
Hocam Muhammed İkbal'in de rahmetle bir şiirinde şöyle diyor. Ümit kesilirse hayat biter. Ebedi hayat istiyorsan la tekne tuya bağlan.
Çok güzel.
Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin ayetine Zümer suresi 53. ayete gönderme yapıyor. Diyor ki madem ki ümit birbirini kovalayan arzudur. Ümitsizlik hayatı zehirler.
Çok güzel hocam.
Yani biz kendi kendimizi şeyle zehirliyoruz yani. Ümitsizlikle zehirliyoruz. Burada sebeplerden birisi ise ümidi şey olarak algılamak, polyanacılık. Polyanacılık başka bir şeydir. Polyanacılık yani bir şey yapmadan etmeden her şeyin iyi olmasını beklemektir. Bir bizim, dilektir.
Hayalperestlik dediğimiz.
Evet o kategoriye giriyor.
Hiçbir şey yapmıyor, hayal kuruyor.
O bizim hayallerimiz bizimdir. Ve hayaller o bakımdan kırılgandır yani. Ama ümit Allah'ın rahmetinden bir parça ve Allah'ın rahmeti de sonsuz. Yani dolayısıyla Allah o rahmeti sonuna kadar açmışsa insan da o krediyi kullanmalı.
O zaman hocam bu hikayeden Yusuf Aleyhisselam hikayesinden anladığımız olumsuz, ümitsiz, negatif yorumlar.
Ve negatif değilden.
Evet yani fazlasına kaçarsak çok zararlı insanların iş hayatında, din hayatında, toplumsal ilişkilerinde korkutuyoruz. Aman sakın şuna yaklaşma ha falan çok kötüdür. Ona da yaklaşma, o da işte falan filandır. Ona gitme, buna gitme. Yani kainatta kamil insanı bulmak kolay değil.
Evet.
Bu sefer adam sosyal çevresini kaybediyor mesela.
Evet.
Hatta hocam buradan şuraya da gelsek belki bir parça ne dersiniz? Mükemmeliyetçi olmak da hoş bir şey değil dinde. Yani evet. Kamil insan olsun, mükemmel bir ürün alayım derseniz... Hocam bunun da şeysin araştırmasını yapmışlar. Yani... Yeterli kadar iyiye razı olanlar çok da hayatta mutlu.
Evet.
Ben bir araba alayım. Bu araba beni bozulmadan istediğim yere götürsün, getirsin. Herhangi bir araba olabilir diyen adamla. Ya piyasadaki bütün arabaları araştırayım. Bütün arabaların tarihçesini. Kim üretmiş, hangi fabrikada üretilmiş. Zaaf noktası, bilmem noktası deyip 10 sene hocam arabaları araştırırsınız, arabasız kalırsınız.
Evet.
Bir araba alırsın. Ya ben bu arabayı aldım ama falanca markada falanca özellik varmış. Tüh ya bunda niye yok? Bunun kliması daha az üflüyor falan.
Evet.
Bu da ispat edilmiş hocam. Acayip insanı mutsuz ediyor.
Kesinlikle. Bu
anlam bir şeyde olumsuz yorumla bulunmak.
Ya bir tür şey oluyor hocam. Bu aşırı mükemmeliyetçilik. OKB deniyor kısaca. Obsesif kompulsif bozukluk yani. Şimdi en küçük bir kusura bir de şey yok. Tahammül yok yani. Halbuki insan denilen bu mesela dostluk insan ilişkilerine de yansıyor hocam. Arkadaşının bir kusurunu görüyor tamam mı? Sanki kendisinin hiç kusuru yok tamam mı? Hop nedir bitti. Arkadaşlık bitti. Dostluk bitti. Dur bismillah. Yani sen kendi kusurlarına bir bak bakalım. Sen kusursuz musun ki? Onun bir kusuruna tahammül edemiyorsun.
Hatta
yani.
Hocam evlilik konusu. Hadi arkadaşınla küsersen belki başka arkadaş bulursun da.
Evlilikte ne yapacaksın?
Evlilik yani her gün evlenecek halin yok.
Evet.
Şimdi adam evleniyor hocam. Ben bu hanımı beğenmedim. Halbuki diyor ki hocam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir huyunu beğenmezsen dikkat et diyor. Beğendiğin pek çok huyu vardır.
Evet.
Hocam pozitif tarafa sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani her insanın diyor olumsuz 3-5 özelliği vardır. Ama dikkat et onlarca olumlu özelliği vardır. Niye onları diyor görmüyorsun da tek bir olumsuzluğa kafayı takıyorsun. Demek ki hocam olumsuz düşünmek, olumsuz tasvirler. Hatta bunu dedikodu gıybet diyoruz hocam.
Evet peşinden o.
Bunlar caiz değil diyor. Şimdi hocam. Ümitle alakalı bir ayet-i kerimeyi almış İmam Gazali Hazretleri. Allah'ın kitabını okumaya devam edenler, namazı dosdoğru kılanlar, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aşikar infak edenler katiyen zarar görmeyecek bir kazanç ümit edebilirler.
Hmm.
Şimdi hocam, ümit etmek için hocam bak şimdi önce
sayıyor.
Kur'an-ı Kerim okumayı. Tabii evet. İmanla beraber insan Kur'an-ı Kerim iman etmeyen bir adam niye okusun?
Evet.
İman ettik. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Namazımızı kılacağız. Bir de hocam çok ilginç infak edeceğiz. Yani paylaşmadan yani İslamiyet'te bir kemalat kazanmak mümkün değil. Açık ve gizli infak edenler. Yani fakir fukarayı gördüğü zaman bazen açıktan veriyor, bazen gizliden veriyor. Bunların ümit etme hakkı var. Yani sizin dediğiniz polanyacılık, hayalperestlik.
O başka bir şey.
Bu hocam önünü çiziyor sanki.
Evet. Yani şey gibi hani Fatiha suresinde okuyoruz ya hocam. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Ancak sana kulluk ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Şimdi kulluk etmeden yardım dilemek. Şimdi sıra var orada yani.
Evet.
Önce kulluk etmekten vurgusu var. Yani Allah'ın yardımını istiyorsan kulluğunu da gereğini yerine getirecek insan. Şeyde biz gereklerini yerine getirmeden beklentiyle umudu birbirine karıştırıyoruz. Daha önce İmam Gazali hani temenni diyordu hocam.
Temenniyle
diyor. Umudu
evet.
Birbirinden ayırıyordu yani. O temennidir diyor. O dile iyi dilekte bulunmaktır. İyi dilekte bulunmak başka, umut etmek gereğini yaparak umut etmektir.
Evet hocam, şimdi güzel böyle şeyler var burada. Beni İsrail'den birisi daima insanları ümitsizliğe düşürür ve onlara zorluk gösterirdi. Kıyamet günü Allahu Teala bu adama sen nasıl benim kullarımı ümitsizliğe sevk ettinse ben de seni bugün rahmetimden mahrum ederim diyerek cezalandırıyor.
Yani bunu şu karamsarlığını bir misyoner gibi propagandasını yapanlara şeyine alnına yapıştırmak lazım yani.
Hocam bu konuda çok hadis-i şerif var. İnsanları ümitsizliğe düşürmek kadar zehir hocam, resmen bir adama zehir vermişsin.
Evet.
Fiziken öldürmüşsün. Veyahut da adamı ümitsizliği sevk edip Allah seni affetmez kardeşim. Sen gibi gafil bilmem işte içkici bilmem kumarcı falan. Sen artık ne yapsan boş. Adam diyor ki madem Allah beni affetmeyecek.
Ben daha fazla çok günah.
Hedonist işte. Olayım.
Evet.
Yani daha çok
zevklerime nasıl, peşine gideyim.
Ahireti kaybettim. Hiç olmasa bu dünyayı da kendince günümü gün edeyim. O yüzden hocam yani hakikaten çok büyük bir günah olduğunu İmam Gazali tekrar
yani o zaman
hatırlatıyor.
Buyurun. Yani şey derken insan konuşurken dikkat etmesi lazım. Benim sözüm karşı tarafı umutsuzluğa, hani nasıl gönül kırmamayı önemsiyoruz, gönül kırmamak, umudu kırmamak da demek ki tasavvuf da çok kritik bir ilke hocam yani.
Hocam tam oraya geldik şimdi. Burada da altın bir ölçü sunuyor İmam Gazali Hazretleri. Yani bir adam karşınıza geldi. Ben bu adama ümit mi aşılayayım, biraz korku mu aşılayayım? Bunun ölçüsü nedir? Şöyle diyor hocam. Bilmiş ol ki İki sınıf insan ümit ve reca bakımından tedaviye muhtaçtır. Hocam tedavi kelimesini kullanıyor. Yani karşınızda bir insan var, çok ümit var. Aşırı hayalperest. Bu adamın tedaviye ihtiyacı var. Karşınızda bir insan var, acayip korkmuş. Allah'tan, dinden, hocalardan, yani camiden. Bunun da terapiye ihtiyacı var. Şöyle diyor hocam. Bunlardan birisi ümitsizliğe düşüp tamamen ibadeti terk eden, diğeri de fazla korkuya kapılıp kendini ve ailesini rahatsız edecek şekilde ibadet alandır. Çok korkmuş, acayip böyle ibadete yönelmiş, ailesi de rahatsız oluyor. Gece kalkıyor.
Hayattan kopuyor bu defa yani.
Hayattan kopuyor, kimseyle görüşmüyor. Hocam bu bozukluklar dediğiniz gibi çok var günümüzde.
Evet. Şimdi bunlar dönemsel olarak olur tabii hocam. Mesela psikospiritüel krizler deniyor bunlara. Diyelim ki insan bir şey yaşar. Mesela ben çocukluğumda bir defa oturduğumuz ilçede hocam öyle bir gök gürültüsü, öyle bir yağmur yağdı ki böyle yani sanki Nuh tufanı. Ben orta bir demeyeyim, orta iki demeyeyim, neyim? Böyle her an bir yıldırım düşüp şeyi yıkacak zannettim yani. Mesela onun bende etkisi bir hafta falan devam etti.
Olabilir.
Bu olabilir ama şimdi birkaç ay devam ettiyse o zaman tedavi edecek durum var demektir. Çünkü hayat öyle yürümez yani.
Eyvallah hocam. Demek ki yani korku ve ümidin fazlası zararlı. Şimdi yok hocam. Bunların ikisi de yani orta itidalden ayrılmış olup fazla kaçtığından bunları orta seviyeye çekmek lazım. Hem korkumuzu hem ümidimizi. Aşırı korku var, ümitsizlik yapıyoruz, olmaz. Ya ben bu okulu bitiremem arkadaş, bu okul çok zor. Dediğin anda hocam zaten okulu bir kere bitirmemeye kendini programlamış oluyorsun. Şuur altını. Veya bu okul çok kolay canım. Yata yata geçelim diyor adam.
Evet.
hani Ağustos böceği dermiş ya, ya yaz çok uzun, daha toplarız ederiz derken kış gelir, karıncalara muhtaç kalırmış. Şimdi şöyle diyor hocam, isyan dalıp ibadete yüz çevirmek suretiyle Allah'a ümit bağlayan kimselere gelince bu gibiler hakkında ümit tedavisi zehir olur. Bir adam var ki ibadeti yok, ahlakı güzel değil, insanları kandırıyor, sahtekarlık yapıyor, ne bileyim başkalarına zarar veriyor, diyorsun ki ya Allah seni affeder, merak etme, sen yine tevbe et diyerek adama gereksiz bir ümit veriyorsun. Tam tersi. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Allah'ın kullarına nasıl zulmedersin? Nasıl kul hakkı yersin? Sakın ha bundan vazgeç, yoksa Allah sana ceza verir demek yerine hani bize var günümüzde çok moda bunlar.
Evet.
Herkese ümit aşılayalım. Kimseye korkudan bahsetmeyelim ama bu da bir zehir. Onu söylüyor hocam.
Kesinlikle.
Bu gibi aldanmışlar ancak korku ile tedavi edilir ve korkuyu harekete getirecek sebepler onlara hatırlatılır. Ne demek hocam yani? Sen şu zulmettin, bak Firavun da bunu yapmıştı. Çocukları kesmişti. Evet. Falanca ticaret haksızlık yapmıştı. Hepsi cehennemi boyladı. Ateşe girdi demek lazım hocam. Korkmamak lazım. Yani biz tasavvuf adına aman işte Allah her şeyi affeder, onu affeder, bunu affeder. Sevelim, sevilelim. Hiç kimseye bir şey olmayacak mı hocam yani?
Kesinlikle. Şey, tıpta hocam bir kural var. Hastalık yok diyor. Hasta vardır.
Herkese ayrı muamele yapar.
Hastayı göreceğim diyor. Doktor ben ona göre. Şimdi Gazali'nin vurgusu tam bu nokta yani. Çok temel bir şey. Çünkü o hastalık birebir herkeste aynı olmaz. Yani insan robot değil. Yani
aynı hastalık aynı insanda farklısı da farklı tezahür edebilir.
Dolayısıyla tedavisinin de olması lazım. Ona özgü olması lazım. Burada de önemli. Necmüddin-i Dâhiye hocam, büyük sufi diyor yani.
Mirsadül İbad'ın yazarıdır kendisi.
Evet. Hekimlikteki bu ilgiyi aynen vurguluyor ve devamını getiriyor diyor. Bir de hasta iyileştiremez diyor. Şimdi bakıyorsunuz hocam, bir tane Anadolu insanı dertli gidiyor, başka dertten içi kavrulan bir insanla dertleşiyor.
O da hasta.
Ya o da hasta.
O da daha çok korkutacak.
Artı sen onun derdini kanırtacaksın, o senin derdini kanırtacak. Yani aynen. Sen gönlü geniş insanlara gitmen lazım ki senin de gönlünü genişletsin yani.
Bu da ayrı bir sıkıntı hocam.
Şimdi bazı insanlarda da var, böyle dert dinleme var, özelliği var. Herkesin derdini dinliyor hocam. Sonra kendisi ayrıca dertleniyor. Tabii öyledir. Öyle herkesin derdini dinleyemezsin, sen değilsen. Mesela terapide süpervizör denilen insanlar var hocam. Diyelim ki terapiste geliyor, insanlar derdini anlatıyor. O da gidip derdini süpervizöre anlatıyor. Hatta hocam, yaşadıklarına bu, vesaire yani.
Terapistlerin hocam çoğu, bu Avrupalılar için söyleyeyim. Türkiye'de belki bu maalesef doğru. Budizme falan girerek, orada meditasyon yaparak o dertlerini biraz hazmediyor. Yani 100 tane insandan dert dinliyorsunuz hocam.
Evet.
Her insandan bir parça dert bulaşsa %100 dertli bir adam olursunuz.
Evet.
Ve dertlerin altında ezilirsiniz. Buna engel olmak için meditasyon yapıyorlar falan filan. Halbuki bizim tasavvufta hocam elhamdülillah bir şansımız var. Zikir, fikir ve tefekkür bize manevi gıda verdiği için o dinlediğimiz dertler de Allah'ın izniyle bize zarar vermiyor sanki.
Evet. Yani mesela eskiden Anadolu'da insanlar gönül yaralarını nasıl iyileştiriyordu hocam? İşte ermişleri gidiyor, onların sohbetlerine gidiyor. Gerekirse onlara dertlerini özel olarak anlatıyordu. Ve onlar gönüllere şifa dağıtıyordu insanların yani. Dalga dalga bu yayılıyordu. Bir de diyelim ki yani illa sen zirvedeki isme ulaşmana gerek yok yani. Onun talebeleri bile şifa dağıtıyordu yani.
Aynen hocam.
Dolayısıyla o derdini yukarıya anlatarak süpervizörüne kadar meseleyi çıkartıyordu, çözebiliyordu.
Bunun için vaizin görevi bütün eksiklik ve illetli taraflarını göz önüne alarak illeti artırıcı şekilde tedaviyle değil de zıttıyla tedavi edecek. Yani çok ümit var adam, sen de ümit veriyorsun, iyice adam hasta olacak. Çok ümit var, birazcık korku vereceksin adama. Çok korkulu, ümit vereceksin. Yani hastalık neyse
tedavi ona göre
olacak. Çok zayıf bir adam gelmiş, daha da diyorsun diyet yap, adam iyice ölüp gidecek. Çok tam ağır bir adam geliyor, kilosu çok fazla.
Evet.
Ona diyeceksin ki sen perhiz yap.
Evet.
Şimdi biz tersini yapıyoruz hocam bazen. Korkan adamı daha çok korkutuyoruz. Camiye gelen adama sakın şunu yapmayın, sakın bunu yapmayın. 40 yılda bir kere adam bir meclise düşmüş. Dini meclise. Ona da sen iyi ki gelmişsin.
Değil mi?
Devam et yoluna. Allah seni affeder gibi hocam yanlışlıklar yapıyoruz maalesef. Şöyle diyor hocam. Zira bütün vasıf ve ahlakta aranan orta yoldur. İşlerin hayırlısı da orta derecesidir.
Evet.
İster ileri ister geri olsun, ortadan yani orta ılımlı yoldan ayrılan hiçbir taraf makbul değildir. Ortadan ayrıldığı vakit onu ortaya getirmek çareleri aranır. Bunu hocam ben çok kıymetli buluyorum. Orta yol korkuda, sevgide, ümitte, nefrette. Hatta hocam bu konuda bir hadis-i şerif var. Bu da sevgiyle alakalı. Sevdiğini çok sevme, aşırı sevme, her sırrını verme. Bir gün diyor düşmanın olabilir. Kızdığına, nefret ettiğine çok nefret etme. Yani bütün kapıları kapatma.
Evet.
Bir gün çok samimi dostun olabilir. Hocam çok ilginç bir hadis-i şerif. Ne kadar insan ilişkilerde bize denge veriyor değil mi? Bir adama %100 bağlanıyorsunuz. Her sırrınızı ona paylaşıyorsunuz. Paranızı, pulunuzu, dininizi, her şeyi anlatıyorsunuz. Adam bir gün size bir şekilde küsebilir. Bütün sırlarınızı alıp başka tarafa aktarabilir.
Yani insanın insan olduğunu kabul etmek gerekiyor. İnsan sonuç olarak melek değil. Şeytan da değil. Ama bazen melek tarafı, bazen şeytansı, bazı öyle özellikleri harekete geçebilir. Dolayısıyla varlığını insan bir başka insana değil de Allah'a dayandırması hakikaten önemli bir şey yani.
Hocam çok güzel bir şeye değindiniz. Yani bir insana değil Allah'a dayanmak. Allah'a dayandığınız zaman insanı da Allah'ın gözüyle bakınca
evet.
Ne çok nefret etmek var ne çok aşırı sevmek var. Öteki türlü kendi adınıza direkt bir insanla irtibata geçince ya aşırı seviyorsunuz veya aşırı düşman görüyorsunuz.
Mesela diyelim ki böyle durumlarda en küçük bir kusurunu da kabul etmiyorsunuz dostunuzun. Dostluğunuzu şey diyorsunuz, bitiriyorsunuz hocam. Şeyde Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis var. Orada teşeum kelimesi kullanıyor Peygamberimiz şom ağızla. Yani böyle şey negatif vurguları öne çıkartan insanlarla ilgili olarak. Yani şeyi uğursuzluk saymak mesela. Uğursuz saymak, bela beklentisi içinde olmak, şerri yormak, bir kanıt olmadığı halde yani ama. Bir kanıt yok, sen şerri
zaten
yoruyorsun.
Hocam, gerçek korku şöyle tarif ediyorlar, ciddi bir kanıt var. Yani bir aslanın hışırtısını, sesini, kükremesini duydunuz. Diyorsun ki bu kedidir canım. İyi de kedi, aslan kimse ses çıkarmaz.
Kükreyemez yani.
Kükreyemez. Evet.
Şey de ilginç hocam, yani iyimserlik ve umut sizin sürekli beslemeniz gereken bir şeydir. Ben onu şeye benzetiyorum. Hani uçan balonlar var ya, insanlar hani altında bir sepet.
Helenyum gazı mı yakıyorlar hocam? Gazı. Şey yapıyorlar. Evet.
Şimdi orada beslemen gereken bir şey. Ama karamsarlık hocam öyle değil. Karamsarlığı yukarıdan bırakıyorsun, o aşağıya düşüyor. Yer çekimine tabi o yani. Yani
karamsarlık için özel gayrete gerek yok.
Evet.
İnsanın kendi yapısı.
Kendi kendini besliyor onu.
Karamsarlık üretiyor hocam. Evet. Bunu söylüyorsunuz. Ama ümitli olmak için çok ciddi gayrete.
Beslemen lazım onu.
Çevreye
yani.
İhtiyaç var.
Onun için şey yani tasavvufta hani terapistler de onu çok vurgular hocam. Yani sosyal psikoloji önemli. Çevre, insan çevresi son derece önemli. Sadece insan değil, fiziki çevre bile insanı etkiliyor. Yani sen umutsuz insanlar arasında umutlu olman zordur. Sen umutlu insanlarla yoldaş olacaksın, kardeş olacaksın ki onu güçlü tutabilirsin. Yoksa tek başına yorulursun yani.
Yani ümidi beslemek için hocam iyi bir çevreye ihtiyaç olduğunu herhalde burada anlamış olduk.
Evet, evet.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. İnşallah sizlerin önümüzdeki hocam, hafta hocam yine bu konulara devam ederiz. Çünkü hocam bu konular inanın o kadar önemli ki.
Evet.
İnsanlarımızın bugün büyük çoğunluğu ya aşırı korku içinde. Sadece ukrevi korku değil, dünyevi korkular.
Evet, evet, evet.
İş meslek korkuları falan. Onu hocam önümüze katıp biraz daha devam edelim
tamam,
inşallah.
Tamam hocam inşallah.
Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin burada sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.